Ayrım 15. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 160. 9. Canibe sırtını kuş tüyü yastığa dayadı. Sofra başında altına aldığı ayaklarını hafifçe yana verdi. Eliyle ağzını kapadı, esnedi. Üstündeki ağırlığı atmak için önce silkindi. Sonra bütün kaslarını acıtıncaya gerindi. İşe yaramadı. Zorlayarak gözlerini kırpıştırdı. İçi geçmek üzereydi. Midesi çimdiklendi, açlık bilinçten etkindi. Gözleri fincan fincan, kurulu sofraya dikildi. Çorba soğumuş olmalı, diye düşündü. Sofranın yanında küllenmiş bakır mangala baktı. Deşip ısıtmaya üşendi. İnce öğünmüş, çifte elenmiş undan yoğrulan bazlamanın ucundan bir parça kopardı. Ortasından ikiye ayırdı. Ak tike elinde bir süre duraksadı. Açlığı azınca gecikti güvencesine sarıldı. Gümüş çorba tasının kapağını açtı. Üstüne sepelenmiş taze maydanozla salçası pembe yeşil gülümsedi. Bandığı bazlama parçası yumuşadı, tombullaştı. Parmaklarının ucundan kayıp düşmeden ağzına attı. İkinciyi daha az bandı. Lokmalar diliyle damağı arasında erimiş, birkaç lokma daha atıştırınca açlığını bastırmıştı. Yeniden yastığa yaslandı. Bibi sabah ezanından önce konaktan çıkarken gecikebileceğini söylemişti. Her zaman ikindi sonrası gelirdi. Uyarısıyla akşam ezanını beklemişlerdi, gelmedi. Çok seyrek geciktiğinde ya saray ya vezir konağında önemli bir iş üstlenirdi. Canibe yine öyle bir görev saymış, sofrayı selamlıkta kurdurmuştu. Cüveyni mescidinin müezzini, yatsı ezanını çoktan okumuş, sokağa bakan cumbalar arasından sızan ayak sesleri çoktan kesilmiş, iki elleri kanda olsa sabah ve yatsı namazını mescitte kılanlar çoktan yataklarına çekilmişlerdi. Nebil Kahya her soruşunda omuzlarını silkiyor, kollarını iki yana açarak başını "gelmedi" anlamında sallıyordu. Gecikeceğim dediği halde aklına binbir kötü şey geliyor, Bibi'nin sözleri kulaklarında çınlıyordu. Adalet eski çağlarda kalmış, zamane egemeni zorba. En küçük yanlışı en büyük suçla bir tutuyor. Yargılama gereği duymadan cezalandırıyor. Kişi zorbaya bir nice yakınsa cezaya da onca yakın duruyor. Çünkü kusuru en çabuk efendisi görüyor. Görünce de geçmişin hizmeti bir anda unutuluyor. Ve sabah evinden sağ esen giden kişinin konağına ölüsü dönüyor. Hatta çoğun o bile dönemiyor. Saray çavuşları gecenin bir vakti ellerinde çerağlar, bellerinde baltalar, dillerinde ucuzlamalarla konağını basıp her bir şeyini alıp götürünce sonunun hayır olmadığı anlaşılıyordu. Herkesin de gözleri yaşarıyor, elinin tersiyle silerken, "Dilerim yüce Rabbim, efendiciğimi her tür kazadan, beladan sakınır. Bütün sevecenliğiyle bana bağışlar. Amin." diye duasını yineliyordu. Hizmetliler akşam ezanından beri aç susuz, el pençe divan bekliyorlardı. Bir nice gecikirse geciksin, mal sahibine bağlı ve cariye gulam ya da azatlı kul efendisinin malı. Kimi kılıcının hakkı, kimi pulunun, kimi de emeğinin ödülü olarak edinilmiş köle. Sahibini nasıl istiyorsa öyle hoşnut kılmaya koşulu. Kula kulluk kolay mı? İnsanoğlu çiğ süt emmiş, çiğ ot yemiş de eti korda pişirmiş. Canı gah onu, gah bunu, gah şunu çekmiş. Kula düşen uymak. İstekliyse hevesiyle yarışmak. Kaygılıysa kaygısıyla tasalanmak. Çekimserse çekincesine katılmak. Tutkulu ya da coşkuluysa ondan artık görünmek, kul güven ve gönencinin olmazsa olmazı. Büyükler boşuna mı, kul su gibi olmalı, girdiği kaba uymalı buyurmuş. Adım sevindi. Kaç zamandır canibe biliniyorum. Beklemenin sözü mü olur? Bekletirse bekleyecek. Kişi bir gün aç kalmakla ölmez ha. Efendi ne zaman neyi isteyecek ve nasıl buyuracak bilmek haddi değil ki. Aklı yeteneğiyle at başıysa, ne zaman neyi isteyeceğini sezer. Sezgisini isteğiyle uydurabildi mi, has kulluğa yerleşir. Ama bilir ki ilk eksiğinde gözden düşecektir. İnsan efendisinin gözünden düşeceğine kör kuyuya düşse yeğdir. Çünkü her kul mutlak olarak efendisine bağlı ve hiçbiri başına buyruk değil. Olsa, olabilse asla kul olmaz. Ne olur bilinmez ama başına buyruk kendince yaşamaya koşulur. İnsan yalnız yaşayabilir mi? Yaşayan keşişler olduğu söylenir. Ne yer ne içer bilinmiyor. Bu dünyada iş bölümü diye bir şey var. Zaten galiba kullukla efendilik de oradan çıkıyor. Bir başına efendi olan aynı zamanda kul da olmuyor mu? Üstelik kulun sorumluluğu efendininken kendinin kulu olanın sorumluluğu ikiye katlanıyor. Ve kişi herkesin ayrı ayrı yaptığını tek başına yapmaya koşuluyor. Yapabilir mi? Mümkün değil. İyisi iyi bir efendiye kulluk. Tanrı başımızdan eksik etmesin. Tıpkı İbni Bibi gibi. Bunca yıllık cariyesiyim. Bir katı sözüne rastlamadım. Hiçbir eksiği, hiçbir kişinin yüzüne vurduğunu duymadım. Bundan olsa gerek, her kul diğeriyle yarış halindedir. Zaten kula yaraşan o değil mi? İsteneceği, istenmeden işlemek. Efendinin aklından geçeni, geçerken bilmek. Akıl ister, sezgi ister, duygu ister. Bu da zamanla öğrenilen bir hüner. Kul yetenekliyse tez kavrar. Tez gelişir, tez ilerler. Hangi davranış, hangi isteğin işareti çabucak öğrenir. Lep demeden leblebiyi anlar, susamadan yeğlediği doluyu sunarsa hoşnut kılar. Gözündeki yeri yükselir, ince işlerde kullanılır, hatta bencileğin gönlüne gireni de olur. Yeteneksizse yazık, efendi kaşını yıkmadan kahya gerekeni yapar. Üç bareye en bir acımasız esir tüccarına satar. Ucuz kul ağır işte kullanılır, yaşamı heder olur. Ne var ki efendi bir nice etkinse bilinmezi bir onca çoktur. Kafasının içinde 40 tilki dolanır. Birinin kuyruğu ötekininkine değmez. Böylesinin aklından geçen bilinmez. Cariye ya da gulamın uslusu bilmeye kalkışmaz. Her olasılığa hazır bekler. Ne isteniyorsa tezden işler. Kesece varsın, yetkice güçlü, bilice yoksula kulluk, sefilliktir. Ne dediği anlaşılır, ne isteği tükenir, ne yapılanı beğenir. Bir an durakladı. Bu kendi öz savı mıydı, yoksa Bibi'nin uzun gecelerin türkülerinden birini mi yineliyordu? Ne fark eder ki, diye omuzlarını silkti. Silker silkmez de, özlem gırtlağında hıçkırık oldu. Dokuları ılgıt ılgıt titredi. Ellerini yumarak var gücüyle bağrına bastı. Göğsünün kütürtüsü, içinin gümbürtüsünü bastırınca derin bir soluk aldı. Rastlantılar ne ilginç diye mırıldanarak anılarına daldı. Nebil Kahya her akşam efendisini kapıda karşılardı. İbni Bibi kapıdan girer girmez kavuğunu iki eliyle çıkarır, sabah temizlenmiş, düzeltilmiş giysin diye Kahya'ya verirdi. Ben kutluyum sevinciyle ellerini kucağında kavuşturdu. Hafifçe kaykılarak başını yastığa dayadı. Gittiği yere göre rengi değişen kaftanını uzun zamandır selamlıkta ellerimle çıkarıyor, katlayıp dürerek haremin yüklüğüne yerleştiriyorum. Artık ezberledim. Yorgunsa her şeyi kısa keser, hemen sofraya oturur. Karnı doyar doymaz elini ağzını yıkarken abdestini tazeler, geceliğini giyip takkesini takar. Yatsı namazını serdiğim ipek seccade üstünde kılar, kılmaz yatar. Yatar yatmaz da uyur. Ama dingin ya da şehveti uyandıysa, namaz sonrası seccadeyi toplar toplamaz, ellerimi avuçlarının içinde yoğurur. Ağır ağır mintan ve çakşırından soyunurken saraylı kabuğundan sıyrılır. Bilgeliğin bütün hünerlerini sergileyen tutkulu bir genç aşığa dönüşür. Parmakları ilkin ipek entarimin üstünde, yetkin bir otacı gibi dolaşır. Usul usul belime inerek kuşağımı çözüverirdi. Çıplanan gövdeme, hüzünlü mü, tutkulu mu belirsiz gözlerle uzun uzun bakar. Yeni açmış goncaya benzettiği tenimi koklaya koklaya okşar. Kadınlığımın balına kanıncaya, eşliğin tadına vardırıncaya, tutku tutsağı kılar, yorgun ve dingin bedenlerimiz yatağa serilince kolunu gövdeme sarar. Tenimi bedenine sıvayıp sabaha kadar mırıl mırıl anlatır, anlatır, anlatırdı. O anlattıklarından hiçbir şey öğrenmeyecek miyim? Kundaktaymışım, babam sefere çıkmış. Bir daha dönmedi. Henüz erdenliğe uzaktım, atam göçtü. Sevdayı öğrenemeden baskına uğradık. Anam dirençliydi, güçlüydü, yiğitti, beni sakındı, kendi ölüme gitti. Sakıncası yaramadı, tutsaklandım. İyi ki kanlılarımın bütün hevesi kızıl altınmış. Tutsakların tamamını anında sattılar. Balasagun'da ipe dizildik. Az gittik, uz gittik. Gece açıkta yatıp, gündüz yol teptik. Az yiyip, az içtik. Çok yürüyüp, çok yol teptik. Rey'de, mezada sürüldük. Kahyanebil'in gözüne perde inmesin, sonradan anlattığına göre beni görür görmez içi ısınmış. Hiç pazarlık etmedim, demişti, geçmişinin ruhuna Yasin okuyuverdiği bir gün. Öyle minik, öyle uslu, öyle ürkek, öyle boynu büküktün ki kafamı çevirsem gözlerimi alamıyordum. Hamaraklığın içime doğdu. Benden başka alıcın da yoktu. Ucuza geldin yani. Bir de ucuz etin yahnisi tatsız olur derler. Kişinin içinde cevher varsa cariye girdiği konakta gözdeliğe erişir. Tıpkı benim gibi, diye kasılınca gülümsedi. Gülümsemesinin izinde rastlantıyı yeniden yaşamaya durdu. İbni Bibi'nin geç geldiği akşamlardan biriydi. Nebil Kahya yatsı namazı için mescide gitmiş, cariyelerin en genci olduğundan kapı nöbetini ona bırakmıştı. Bibi kapıdan girer girmez kavuğunu çıkarıp uzatır, Kahya yazsa dolaklarını çözer, kışsa çizmelerini çekerken öyle beklerdi. Bu kez öyle olmadı. Dolaklarına eğilirken elindeki deri mahfazayı uzattı. Beni o zaman gördü, pek şaştı. İrkilerek, Kahya nerede? Siz gecikince Efendimiz namazını mescitte kılmaya gitti, yanıtıyla rahatladı. Kavuğunu çıkarır çıkarmaz mahfazayı işaret ederek, bunu koyduğun yeri Kahya'ya göster, sabah çıkarken bana versin, deyince mahfazayı öpüp başıma koyduktan sonra koltuğumun altına sıkıştırarak dolaklarını çözdüm. Koltuğumun altında mahfaza, elimdeki kandilden önünü aydınlatarak merdivenlere sardım. O harem kapısına yürürken kandili sağınlığın nişine bıraktım. Ayaklarımın ucunda gittikçe karanlıklaşan merdivenden ağır ağır inmeye başladım. Ara sağınlıkta ayak yordamım ilk 5 basamağı yakaladı. 6. da şaştı. Korkuluğa tutunmasam paldır küldür düşecektim. Canımı kurtarmış ama mahfaza elimden kaymıştı. Tutuna tutuna inip yedek kandilin fitilini uzatınca dehşete düştüm. Mahfaza düşerken açılmış, içindeki yazılı kağıtlar ortalığa saçılmıştı. Kandil ışığında ürküyle konağı dinledim. Ne efendiler ne kullar katından bir ses, bir kıpırtı vardı. Yalnızlığın güveni uykumu uyuyanlara dağıttı. Kandili yerine koydum. Kahya dönmeden aldığım biçimde mahfazaya yerleştirmek için dua ede ede dağılan sayfaları toplamaya başladım. Kişi kutluysa işi asan gidiyor. Nebil Kahya'nın şeyhi Yüce Efendimiz Cüvayni Hazretlerinden halvet dilemişmiş. Saraya girip çıkmışlığı çok olduğundan bu ödevi ona yüklemiş. Olur almadan gelmemek için Vezir Hazretlerinin haremden çıkışını beklemiş. O bekleyiş bana yaradı. Toplarken gözüm satırlara değdi. Ürküm büsbütün arttı. Dağılan sayfalar, efendimin günlerdir geceyi gündüze katarak sapkınlık üzerine yazdığı risalenin parçalarıydı. Nur içinde yatsın, atam yerden göğe haklıymış. Oğuz boylarında kız oğlan işte, aşkta ve oynaşta eşittir. Ama okur yazarlıkta oğlanlar daha eşittir. Çünkü yuvayı dişi kuş yapar. Obanın da, ocağın da direği odur. Ne gözden ne gönülden ırak kalır. Oba ya da ocağın oğlanı varsa her bir şey görünürde ortaktır. Eğer yoksa her bir iş kıza kalır. Tutalım ocak oğlanlı. Oğlanın işi kolay. Alır kavalını, sür ardına düşer. Göçün düzülmesine kız koşar. Oğlan sağma yardım eylese de yayığı kız yayar. Oğlan kılı kırkar, çulu kız dokur. Er atına biner, akına gider. Obanın bütün sorumluluğu kadının boynuna dolanır. Bakarsın baskın olur, basılan avrattır. Er elini yur çıkar, onun ırzı kırılır. Bunca yoğun yaşamda okuyup yazmaya vakit mi kalır? Okur yazarlık geniş yerde, geniş zaman gerektiren bir sanattır. Yeri, yeni ve vakti dar olanın haddi mi? Tekke'de şeyhleri, mescitte bilginleri, medresede bilgeleri, Arasta'da ahilleri, kapandı tacirleri, burunlarının dibindeyken kentlilerin zor bulaştığı bir iştir öğrenim. Ömrü kışın kışlakta eğirip bükme, dokuyup örme, yazın yaylakta güdüp sağma, yayıp mayalama, tuzlayıp tulumlamayla geçen, olmayan vakti de basıp basılmakta iten Oğuz dişisine ne gerek? Erine de gereksiz ama yine de oğlanın olana kızınkinden geniştir. Çok hevesli ise bir kamın, bir gezginin ardına takılır. Çöl, derya, dağ, ova, oba oba, köy köy, belde belde, il ülke gezerken görgüsünü, bilgisini artırır. Çok gezen, çok yaşayandan çok bilirmiş. Elbet pek çok da insan tanır. Bilisi bir bilgenin gözüne çarpar, bir kapıya kapılanır. Görgüsü bir şeyhin gönlüne akar, bir tapıya tapılanır. Yeteneği hevesine denkse, elifba ile başladığını altın bilikle tamamlar. Yeri ışık olsun atam, oğuldan yana kısmetsizdi. Babam akına gider gitmez, kızına da, kızının kızı bana da sahiplendi. Bir parmak bebeydim. Yeni yeni yürüyor, yarım yamalak dilleniyordum. Dizinin dibine oturttu. Rahleyi aramıza çekti. Elif Bağ'ı önüme koydu. Anacığımın hali görülmeye değerdi. Daha pek erken diye çırpındı. Ermiş sezgisiyle mi, deneyim bilgisiyle mi, anamı yatıştırma amacıyla mı, bugün bile bilemediğim ama her aklıma düştükçe dualarımdan eksik etmediğim bir bilgelikle, ona erken, bana geç olabilir, demişti. Tam vaktinde başlamış. Seslerle şekilleri belledikten sonra, bitiştirmeyi göstermeden önce, salt okuma yetmez yavrum, demişti. Eski çağlardan beri, okuyan bulunmuştur da, yazan hep az olmuştur. Her az gibi, değeri gereksinim de artar. Bilgeler, her sanat bir altın bileziktir. Öğren, bileğine tak. İstersen unut, derler. Gerekince bozar, kullanırsın. Ama bilesin ki okuryazarlık burma bileziktir. Çünkü yazı kişi belleğinin eksiğini gidersin diye bulunmuştur. Bu yüzden yoksulla emekçiye gerekmeyebilir. Onlar günü gününe yaşar. Bellekleri kursaklarıdır. Ama varsılla egemen belleksizse yaşam hakkını yitirir. O yüzden tut ki kendi okuryazardır. Her bir davranışını üşenmeden kendi kaygıda geçirmektedir. Varlığı dar, zamanı bolsa yapar da. Ama işi, ili ve dahi sorumlulukla zorunluluğu büyüdükçe yazıya gereksinim artar. Okuryazarın değeri işte o koşulda yükseldikçe yükselir. Ne kadar haklıymış. Dağılan varakları yerde iz kalmayasıya derip topladım. Mahfazaya aldığım biçimde yerleştirmek istedim. Ne mümkün. Saçılan taslaktı, temize çekilmediğinden hiçbir sayfasına numara verilmemişti. Aklım başımdan gitti. Ağlamaya başlıyordum ki okuryazarlığım aklıma geldi. Pekala sayfa sonları ile başlarını okur, anlam izleyine göre sıralayabilirdim. Ama ilk evrede çok çekici gelen düşünce, içime ya benim izleyimle efendimin fikri birbirini tutmazsa, sorusunun saplanması ile yeniden umutsuzluğa düştüm. Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Sonunda baştan sona okursam hem fikri hem tümcelerin gelişinden sayfaları izler, daha kolay düzenlerim kararı ağır bastı. Önce kandili alıp odaya girmeyi kurdum. Oda kalabalık, herkes uyuyordu. Cariyelerden biri hışırtıyı duyar, biri ışığa uyanır, gizlice okuduğum görülür, eksiğim ortaya çıkar diye korktum. Hazır kandilin yağı da, şavkı da iyi. Sofa ıssız, merdiven sessiz. Nebil Kahya'dan da haber yok. İlk sayfa, besmele ile başlayıp, güzelleme ile sürdüğünden saptamak kolaydı. Son satırları, geçmişin tarih yazıcılarına dayanan Ulu Vezir, Nizamülmülk Nam, Ebu Ali El Hasan bin İshak Ettusi Hazretleri bu konuya, dünyada sapkınlığı ilk yayan kimse Acem topraklarından çıktı diye başlayarak pek çok kadın ve erkeği kendine inandırdı diye sürünce, adı Mazdek Bambat'tı sözcükleriyle başlayanın onu izleyen sayfa olması bana doğal göründü. Öyle son satır, ilk satır, birkaç sayfa iyi gitti. Ama sonra işler karıştı. Sayfaların sonuyla başı birbirini tutmamaya başladı. Doğru sıralamak için efendimin göz nuru, alın teri emeğini baştan sona okumaktan başka çare bulamadım. Bu zındık, adaletiyle ünlü Nuşirevan'ın babası Kubat bin Firuz'un döneminde yaşadı. Ve Gebir dinini, ki Kur'an-ı Azimüşşan'da adı geçen Zerdüştnam Yalvacı, Zeburnam kitabı vardır. Büyük Dara Yavuş'un gayret ve desteği sayesinde dünyaya yayılmış, geçmişin put ve güneşe taparlığını sona erdirmiştir. İşte bu cehennem ateşlerinde yanası Mazdek, Tevrat'ta Musa'ya görünen ateşi hileyle yaratanın yerine koymuş. Cihanda sapkınlığın kötü yolunu açan ilk kişi olmuştur, buyuruyor. Lakin bize öyle geliyor ki, bu kesin hükmü Salt 3. iklim için vermiş olmalı. Çünkü o yüce kişinin döneminde de Zülkarneyn'in seferleri, İskenderiye kitaplığı, Roma Katolikosu, Antakya Sinagogu ve Süryani Sufiler sayesinde Milet, Atina ve Isparta medreseleri biliniyor. Eflatun'la Aristoteles tanınıyor. Atinalıların tanrılarımızı yatsıdı, tanrının birliğini savladı, inancımızdan saptı, suçuyla idam ettiği baldıran zehrini kendi eliyle içen bilgeler bilgesi Sokrates biliniyor. Farabi, Biruni ve İbn Sina'nın olağanüstü yorumları ile hem bilgeliğin aydınlık yolları hem mecusiliğin Tevrat, İncil ve Kur'an'a katkısı öğreniliyor ve Platinyos'un bütün parça olur, parça bütüne dönüşmeye savaşır savı dillerde dolaşıyordu. Ama saltanat tarihçileriyle onlara dayanan devlet adamları el ağız ve buyrultu birliğiyle Mısır'da Nubyalı madencilerin, Roma'da dövüşçülerin, Bağdat'ta zenci kölelerin özgürlük ve eşitlik savaşımını ya takdiri ilahiye başkaldırı ya devlete isyan sapkınlığıyla açıklamakta hala yarışıyor ve bizi de aynı yarışın koşucusu kılıyorlar. Oysa gerçek tarih, ezenle ezilen ilişkilerinin yumak yumak çözüldüğü bilgeliktir. Bu yüzden çoğun sapkınlıkla suçlananı erdem, suçlayanlarla cezalandırılanları çıkar ve zulüm hanesine yazıverir. Yazık. 15. ayrımın sonu, sayfa 169.